Ayrım 14. Kız kardeşim için. Judy Picoult. Sayfa 225. Ben Anna için doğru olan ne olduğunu biliyorum, diyor Julia. Ama kendi kararlarını kendisi alabilecek kadar olgun olduğundan emin değilim. Bir parça daha antipasto alıyorum. Anna'nın o dilekçeyi yazmakta haklı olduğunu düşünüyorsan o zaman sorun nedir? Bağlılık, diyor Julia kuru bir ses tonuyla. Senin için bunun tanımını yapmamı ister misin? Sen de biliyorsun ki yemek masasında pençelerini çıkarmak hiç kibarca değildir. Şimdi annesi ne zaman karşısına dikilse Anna geri kaçıyor. Ne zaman Kate'e bir şey olsa geri kaçıyor. Üstelik muktedir olduğunu düşündüğü şeye rağmen daha önce bu büyüklükte bir karar almış değil. Özellikle de bunun ablası açısından doğuracağı sonuçları düşünürsek. Ya sana duruşma vakti geldiğinde o kararı verebileceğini söylesem? Julia gözlerini bana dikiyor. Bu kadar emin olduğun şey nedir? Ben her zaman kendimden eminimdir. Aramızdaki tepsiden bir zeytin oluyor. Doğru, diyor sessizce. Bunu unutmadım. Julia'nın şüphelendiği ne kadar kesin olsa da ona annem ve babamdan, evimizden hiç bahsetmedim. Jeepimin içinde Newport'un içerilerine doğru giderken dış cephesi tuğlalı büyük bir malikanenin giriş yolunda durdum. Temple, dedi Julia, şaka yapıyorsun. Daire biçimindeki yolu dolaştım ve diğer tarafına geçtim. Evet, öyle. Sonrasında iki ev aşağıda garaj yoluna arabayı çektiğimde önünde durduğumuz sıra sıra ladin ağaçları ve körfeze doğru inen meyilli yoluyla geniş bir alana yayılan Georgia mimarisine inşa edilen ev o kadar da ürkütücü görünmedi. En azından ilk evden daha küçüktü. Julia başını salladı. Sizinkiler bana şöyle bir bakıp ikinizi hemen o anda bir levye ile ayıracaklar. Sana bayılacaklar, dedim ona. Julia'ya söylediğim ilk yalandı bu ama sonuncusu değil. Julia elinde bir tabak dolusu makarna ile masanın altına eğiliyor. Al bakalım yargıç, diyor. Nedir bu köpeğin olayı? İspanyolca konuşan müvekkillerimin tercümanlığını yapıyor. Gerçekten mi? Ona sırıtıyorum. Gerçekten. Gözlerini kısarak öne doğru eğiliyor. Biliyorsun benim 6 tane abim var. Erkekler nasıldır bilirim. Söyle bakalım nasılmışız? Söyleyeyim de meslek sırlarım açığa çıksın, öyle mi? Hiç bekleme. Başını olumsuzca sallıyor. Belki Anna'nın avukat olarak seni tutmasının sebebi senin de en az onun kadar kaçamak cevaplar vermendir. Beni tuttu çünkü ismimi gazetede görmüş, diyorum. Başka bir sebebi yok. İyi de sen neden kabul ettin? Bu senin tipik davalarından değil ki. Sen benim tipik davalarımı nereden biliyorsun? Aslında gayet geyine söylemiştim, şaka olsun diye. Ama Julia bir anda susuverdi ve ben de sorumun cevabını aldım. Aradan geçen bütün bu yıllar boyunca benim kariyerimi takip etmiş. Tıpkı benim de onunkini takip etmem gibi. Boğazımı temizliyor ve rahatsız bir şekilde yüzünü işaret ediyorum. Şuranda sos kalmış. Peçetesini kaldırıyor ve ağzının kenarını siliyor. Ama dil tutturmak yakınından bile geçmiyor. Geçti mi? Öne doğru eğilerek kendi peçetemle küçük kalıntıyı siliyorum. Ama sonra geri çekilmiyorum. Elim yanağında kalıyor. Gözlerimiz birbirine kenetleniyor ve o anda tekrar gençliğimize dönüyoruz. Birbirimizin neye benzediğini öğreniyoruz. Temple, diyor Julia. Bunu bana yapma. Neyi yapmayayım? Beni aynı uçuruma ikinci kez itme. Cebimdeki telefonum çalınca ikimiz de sıçrıyoruz. Ben telefona cevap verirken Julia istemeden Chianti dolu bardağını deviriyor. Tamam, sakin ol. Sakin. Neredesin şu anda? Tamam, hemen geliyorum. Telefonu kapattığım an Julia masayı silmeyi ara veriyor. Gitmem gerek. Her şey yolunda mı? Anna aradı, diyorum. Upper Darby karakolundaymış. Providence'a dönerken kat ettiğim her mil başına annem ve babam için en az bir tane korkunç ölüm biçim bulmaya çalıştım. Sopayla döve döve öldürmek, kafa derilerini yüzmek, canlı canlı derilerini yüzmek ve sonra tuzlamak. Dev bir cin şişesini turşuya yatırmak. Gerçi bu onlar için işkence mi olur yoksa Nirvana mı belli değil. Muhtemelen Julia'yı hizmetlerin merdivenlerinden evin arka kapısına indirip misafir odasına sızdığımı gördüler. Muhtemelen soyunup körfezin sularına doğru ilerlerken bizim silüetlerimizi seçebiliyorlardı. Belki de Julia'nın bacaklarını belime sarmasını izlediler. Belki de sweatshirtlerden ve penyelerden oluşan bir yatağın üstünde sevişmemizi izlediler. Ertesi sabah Benedict usulü pişirilmiş yumurtalarını yerken sundukları mazeret, o gece davetli oldukları kulüpteki bir parti, takım elbisenin zorunlu olduğu, sadece aile fertlerinin katıldığı türden bir parti. Elbette ki Julia'nın dahil olmadığı bir davet bu. Julia'nın evinin önüne geldiğimizde hava öyle sıcaktı ki mahallenin fırlamalarından teki bir şekilde yangın musluğunu açmıştı ve çocuklar fışkıran suların önünde patlamış mısır gibi zıplıyorlardı. Julia, seni annemlerle tanışmak için hiç zorlamamalıydım. Yapmaman gerek çok şey var, diye kabullendi durumu Julia ve çoğu da benimle ilgili. Seni mezuniyetten önce ararım, dedim. O beni öpüp cipten indiği sırada. Ama aramadım. Onunla mezuniyette de görüşmedim. O bunun nedenini bildiğini sanıyor ama bilmiyor. Rhode Island'ın tuhaf yanı neredeyse hiç feng shui'si olmaması. Yani demek istediğim bir Little Compton, küçük Compton olmasına karşın Big Compton, büyük Compton yok. Upper Derby, yukarı Derby var ama Lower Derby, aşağı Derby yok. Gerçekte var olmayan başka bir şeye dayanılarak tanımlanmış her türlü mekan burada mevcut. Julia kendi arabasıyla ardımdan geliyor. Yargıç ve ben kesin kara üstünde sürat rekorunu kırmış olmalıyız. Çünkü telefonun çalmasıyla karakolun kapısından girip de Anna'yı çavuşun masasının ardında isterik bir şekilde ağlarken bulmamızın arasında taş çatlasın 5 dakika geçmiştir. Çılgınca bana doğru koşuyor, yardım etmen gerektiği ağlıyor. Jesse'yi tutukladılar. Ne? Beni mükellef bir yemeğin başından telaşla kaldırıp buraya koşturan Anna'ya bakıyorum. Kesinlikle sonuna dek sürdürmeye yeğleyeceğim o konuşmayı ise saymıyorum bile. Bu neden benim sorunum oluyormuş? Çünkü onu çıkarman için sana ihtiyacım var diye tane tane açıklıyor. Anna sanki ben bir moronmuşum gibi, sen bir avukatsın. Ben onun avukatı değilim. İyi de olamaz mısın? Neden anneni aramıyorsun diye öneride bulunuyorum. Bugünlerde yeni müvekkiller kabul ediyormuş. Julia koluma okkalı bir darbe indiriyor. Kapa çeneni. Anna'ya dönüyor. Ne oldu? Jesse bir araba çalmış ve enselenmiş. Daha fazla ayrıntı bilmem gerek diyorum. Bunu söylediğim an çoktan pişman olsam da. Bir hamur galiba. Büyük sarı bir şey. Bütün eyalette sadece bir tane sarı hamur var ve o da yargıç Newbell'e ait. Kaşlarımın arasında bir ağrı saplanıyor. Ağabeyin bir yargıcın arabasını çalmış ve sen benden onu çıkarmamı mı istiyorsun? Anna bana göz kırpıyor. Evet, öyle. Tanrım, ben gidip memurla bir konuşayım. Anna'yı Julia'nın gözetimine bırakıp masasında oturan ve yemin ederim ki arkamdan şimdiden kıs kıs gülen çavuşun yanına gidiyorum. Ben Jesse Fitzgerald'ın avukatıyım diyorum iç geçirerek. Senin adına üzüldüm. Yargıç Newbell'in arabasıymış galiba. Polis memuru gülümsüyor. Hı hı. Derin bir nefes alıyorum. Çocuğun sabıka kaydı yok. Çünkü 18'ine yeni girmiş. Ama çocuk suçları sicili 1 kilometre uzunluğunda. Bakın diyorum. Ailesi bugünlerde çok zor günler geçiriyor. Kız kardeşlerinden birisi ölüm döşeğinde. Diğeri değil. Annesiyle babasına dava açtı. Benim için burada bir istisna yapamaz mısınız? Polis Anna'ya bakıyor. Sizin için başsavcıyla bir konuşurum. Ama çocuğu sen savunsan iyi olur. Çünkü adım gibi eminim ki yargıç Newbell gelip tanıklık etmek istemeyecektir. Bir süre daha pazarlık yaptıktan sonra Anna'nın yanına dönüyorum. Beni görür görmez ayağa fırlıyor. Halledebildin mi? Evet. Ama bir daha asla böyle bir şey yapmam ve seninle de işim bitmedi. Karakolun arka tarafına, nezarethanelerin bulunduğu kısma doğru yürüyorum. Jesse Fitzgerald, metal ranzada sırt üstü yatıyor, bir kolunu gözlerinin üstüne koymuş. Kısa bir süre hücresinin önünde dikiliyorum. Sen var ya, doğal seleksiyonun bugüne dek gördüğüm en iyi ispatısın. Yattığı yerden doğruluyor. Sen de kimsin be? İyilik perinim, seni gerizekalı mal. Bir yargıcın hamurunu çaldığının farkında mısın? İyi de kimin olduğunu nereden bileyim? Dikkat, yargıç var yazan, adli plakadan çıkaramadın mı diyorum. Ben bir avukatım. Kardeşin benden seni temsil etmemi istedi. Sağduyum, tam aksini söylese de kabul ettim. Şaka yapıyorsun değil mi? Beni çıkarabilir misin yani? Seni kefaletle bırakacaklar. Ehliyetini onlara vermen ve ev sınırları içinde yaşaman gerekiyor ki zaten genellikle böyle yaşadığına göre bir sorun olmaz. Jesse bir an düşünüyor. Arabamı da vermem gerekecek mi? Hayır. O an beynindeki çakların işlemeye başladığını görebiliyorum. Jesse gibi bir çocuk altında arabası olduğu sürece onu kullanmasına müsaade veren bir kağıt parçasını hayatta umursamaz. İyiymiş öyle hissediyor. Hücrenin kapısını açıp Jesse'yi serbest bırakması için yakındaki bir memurun yanına gidiyorum. Jesse ile birlikte bekleme odasına doğru yan yana yürüyoruz. Boyu benim kadar ama omuzları tam gelişmemiş. Köşeyi döndüğümüzde yüzü aydınlanıyor ve bir an için onun kurtarılabileceğini, belki de Anna için ona yandaş olabilecek kadar üzüldüğünü düşünüyorum. Ama o kız kardeşini önemsemeyerek Julia'nın yanına yanaşıyor. Hey diyor, benim için endişelendin mi yoksa? O anda onu geri içeri tıkmak istiyorum. Tabii önce öldürdükten sonra. Defol diye iç geçiriyor Julia. Hadi Anna. Gidip bir şeyler yiyelim. Jesse hemen atılıyor. Harika, açlıktan ölüyorum. Sen değil diyorum. Biz mahkemeye gidiyoruz. Wheeler'dan mezun olduğum gün çekirgeler geldi. Güçlü bir yaz fırtınası gibi geldiler. Ağaçların dallarında dolaşıyorlardı, yerde zıpladıkça pat diye sesler çıkarıyorlardı. Bunun nedenini açıklamaya çalışan meteorologlar bir araya toplandılar. İncil'de anlatılan veba salgınlarından ve El Nino'dan ve uzun süren kuraklıktan bahsettiler. Geniş kenarlı şapkalar ve şemsiye kullanmayı, daha çok da evden çıkmamayı tavsiye ettiler. Bütün bunlara rağmen mezuniyet töreni çadır bezinden büyük beyaz bir tentenin altında yapıldı. Karşılama konuşmasını yapan öğrenci kürsüdeyken konuşmasının noktalama işaretlerini böceklerin intihar atlayışları oluşturdu. Çekirgeler eğimi tenteden aşağı yuvarlanıp seyircilerin kucaklarına düşüyorlardı. Ben gelmek istememiştim ama annemle babam beni zorladılar. Julia beni kepimi takmaya çalışırken buldu. Kollarını belime doladı. Beni öpmeye çalıştı. Hey dedi, sen nerelerdeydin bakayım? Beyaz cübbelerimizle hayaletlere benzediğimizi hatırlıyorum. Onu iterek kendimden uzaklaştırdım. Yapma, tamam mı? Yapma. Bizimkilerin çektikleri bütün mezuniyet fotoğraflarında bu yeni dünya gerçekten yaşamak istediğim bir yermişçesine gülümsüyordum. Oysa etrafımda gökten yumruk büyüklüğünde böcekler yağıyordu. Bir avukat için etik olan şeyle dünyanın geri kalanı için etik olan farklılaşabilir. Aslına bakılırsa mesleği sürdürebilmek için okumamız, öğrenmemiz ve uymamız gereken yazılı bir kaidemiz vardır. Mesleki sorumluluk kuralları. Ancak bu standartlar çoğu insanın ahlaksızca olarak nitelendireceği şeylerin ta kendisi. Mesela ofisime girip de Lindenberglerin bebeğini ben öldürdüm derseniz size cesedin nerede olduğunu sorarım. Yatak odamın tabanına evin bir metre altına gömdüm diye bir cevap verdiğinizi varsayalım. Eğer işimi düzgün yapacaksam o bebeğin yerini tek bir kişiye bile söyleyemem. İşin aslı bunu yaparsam barodan bile atılabilirim. Bütün bunların anlamı şu: ahlak kuralları ile meslek etiğinin her zaman uyuşmadığını düşünmek üzere eğitildiğim. Amerikan suç tarihinin en bilinen olaylarından birisi, Atlantik'i tek başına geçen ilk havacı Charles Lindbergh ile Anne Morrow Lindbergh'in kaçırılan ve bir ay sonra ölü bulunan 20 aylık oğulları. Çevirenin notu. Burası diyorum savcıya. Müvekkilim bu istisnai uygulamayı saklı tutacak. Sen de şu basit trafik suçlarının birkaçından bizi kurtarırsan sana yemin ederim bir daha ne yargıcın ne de arabasının 100 metre yakınından geçmeyecek. Bu ülke vatandaşlarının kaçının hukuk sisteminin aslında adaletten çok iyi bir poker oyunu oynamaya benzediğini bildiğini merak ediyorum. Bruce sorun çıkaran bir adam değildir. Artı bir yerlerden duyduğum kadarıyla bir çifte cinayet vakasına atanmış, o yüzden vaktini Jess Fitzgerald'ın mahkumiyetiyle harcamak istemeyecektir. Sen de biliyorsun ki yargıç Newbell'in hamurundan bahsediyor Temple diyor. Evet farkındayım diye cevap veriyorum ciddiyette. Oysa ki aklından asıl geçen bir hamur kullanacak kadar gösteriş meraklısı bir adamın arabanın çalınmasını adeta davetiye çıkardı. Yargıçla bir konuşayım diye iş geçiriyor Bruce. Muhtemelen böyle bir öneride bulunduğum için iç organlarını boşaltacak. Ama ona polislerin çocuğa bir şans daha vermemiz gerektiğini düşündüklerini söyleyeceğim. 20 dakika sonra tüm formların imzalanması tamamlanıyor ve Jesse mahkeme binasının önünde yanı başımda dikiliyor. 25 dakika sonra resmi olarak şartlı tahliyesi başlıyor ve mahkeme binasının merdivenlerinden iniyoruz. Dışarıda hafızanızın derinliklerinden kalkıp gelen bir hatıraya benzeyen o yaz günlerinden biri yaşanıyor. Bu gibi günlerde babamla denize açılırdık. Jesse başını geriye atıyor. Eskiden kurbağa yavrusu avlardık diyor durup dururken. Onları bir kovayla yakalar ve sonra kuyruklarının bacaklara dönüşmesini izlerdik. Yemin ediyorum bir tanesi bile kurbağaya dönüşemezdi. Bana dönüyor ve gömlek cebinden bir paket sigara çıkarıyor. İster misin? Hukuk fakültesinden beri sigara içmedim. Ama kendimi bir sigara alıp yakarken buluyorum. Yargıç deli dışarıda soluyarak beni izliyor. Jesse bir çakmak yakıyor. Sağ ol diyor. Anne için yaptıklarından dolayı. Caddeden bir araba geçiyor. Radyosunda istasyonların genellikle kışın hiç çalmadıkları bir şarkı çalıyor. Jesse'nin ağzından mavi bir duman bulutu yükseliyor. Acaba hiç yelkenliğiyle açılmış mıdır diye merak ediyorum. Acaba bunca yıldır aklından çıkmayan bir anı var mıdır? Ön bahçede otururken elini güneşin batımından sonra serinleyen çimenlerde gezdirmek, 4 Temmuz'da parmakların yanına kadar elinde bir maytap tutmak, hepimizde bir şeyler vardır. Mezuniyetten 17 gün sonra cipimin sileceğinin altına o notu bırakmıştı. Daha açmadan acaba Newport'a nasıl gelebildi, nasıl geri döndü diye merak ettim. Kayalıklarda okuyayım diye notu alıp körfeze gittim. İşim bittikten sonra da kağıdı kaldırıp kokladım. Acaba kokusu üstüne sinmiş olabilir mi diye. Teknik olarak araç kullanma iznim yoktu ama bu pek önemli değildi. Notta yazdığı şekilde mezarlıkta buluştuk. Julia mezar taşının önüne oturmuş, kollarıyla dizlerini sarmıştı. Beni fark edince başını kaldırdı. Senin farklı olmanı ummuştum. Julia, sorun sen değilsin. Öyle mi? Ayağa kalktı. Benim bir bakıp fonum yok Temple. Babamın yatı da yok. Bir gün kül kedisine dönüşeceğim umuduyla bekleyip durduysan tamamen yanlış yoldaysın, bil. Ben bunların hiçbirini umursamıyorum. Umursamıyormuş. Külahımı anlat. Gözlerini kıstı. Aklından ne geçiyordu? Kenar mahallelere takılmak eğlenceli olabilir mi dedin? Bunu annenle babanı kızdırmak için mi yaptın? Şimdi yanlışlıkla üstüne bastığın bir sakız gibi beni ayakkabının tabanından sıyırıp atabilirsin öyle mi? Göğsüme vurarak beni itti. Sana ihtiyacım yok. Hiçbir zamanda olmadı. Benim sana ihtiyacım vardı ama diye bağırdım ve ona karşılık olarak. Arkasını dönünce onu omuzlarından tuttum ve öptüm. Söylemeye cesaret edemediğim şeyleri böylece onun içine aktarmıştım. Bazen herkes için daha iyi olacağına kendimizi inandırarak yaptığımız şeyler vardır. Kendimize bunun yapılması gereken doğru şey olduğunu, fedakarca bir davranış olduğunu söyleriz. Bu gerçeği itiraf etmekten çok daha kolaydır. Julia'yı iterek kendimden uzaklaştırdım. Mezarlığın bulunduğu tepeden yürüyerek indim. Bir kez olsun dönüp arkama bakmadım. Anna yolcu koltuğunda oturuyor ve yargıç bundan hiç memnun değil. Üzüntülü yüzünü öne doğru ikimizin arasına uzatıyor, kesik kesik soluyor. Bugün olanlar iyi bir gelecek müjdecisi sayılmazdı diyorum. Neden bahsediyorsun? Kendi kararlarını kendin alma hakkını elde etmek istiyorsan anla, o kararları hemen almaya başlaman gerek. Pislikleri temizlemek için dünyanın geri kalanına el etek açmadan. Kaşlarını çatıyor. Abime yardım etmen için seni aradım diye mi söylüyorsun bütün bunları? Benim dostum olduğunu sanıyordum. Sana daha önce senin dostun olmadığımı söylemiştim. Ben senin avukatınım. Bu ikisi arasında çok temel bir fark var. İyi. Saçlarıyla oynuyor. Polise gidip Jesse'ye tekrar tutuklamalarını söylerim. Otobanda hareket halinde olmamıza rağmen birden kapıyı açmaya kalkıyor. Kapının kolunu kavradığım gibi tüm gücümle kapıyı kapatıyorum. Delirdin mi sen? Bilmem diye cevap veriyor. Sana sorardım ama görev tanımının içine girmiyordur kesin. Tekerlekleri öttürerek arabayı sertçe yolun kenarında durduruyorum. Ne düşünüyorum biliyor musun? Kimsenin sana önemli konularda fikrini sormamasının sebebi ikide bir fikir değiştirmen yüzünden neye inanacaklarını bilememeleri. Mesela ben. Hala bir tıbbi azat talebimiz var mı yok mu onu dahi bilmiyorum. Neden olmayacakmış ki? Git annene sor, Julia'ya sor. Ne tarafa dönsem birileri sürekli bana senin bu işe artık devam etmek istemediğini söylüyor. Elini koyduğu kolluğa doğru bakıyorum. Mor yaldızlı oje, tırnaklar dibine kadar yenmiş. Mahkemenin sana bir yetişkin gibi davranmasını istiyorsan, bir yetişkin gibi davranmaya başlasan iyi olur. Seni savunabilmemin tek yolu ben yanında olmadığımda kendini savunabileceğini ispatlamandır, Anna. Arabayı tekrar hareket ettiriyor ve göz ucuyla ondan tarafa bakıyorum. Ama Anna ellerini bacaklarının arasına sıkıştırmış, yüzü isyankar bir edayla önüne dönük. Neredeyse sizin eve geldik diyorum kuru bir ses tonuyla. Şimdi rahatça arabadan inip kapıyı suratıma çarpabilirsin. Bizim eve gitmiyoruz. İtfaiye istasyonuna gitmem lazım. Babam ve ben bir süre orada kalacağız. Hayal mi görüyorum yoksa dün mahkemede kaç saat boyunca aynı şey için yırtınan ben değil miydim? Üstelik Julia'ya annenden ayrılmak istemediğini söyledin zannediyordum. İşte tam olarak bunu anlatmaya çalışıyorum Anna diyorum başımı direksiyona vururken. Senin asıl istediğin nedir? En sonunda öyle bir patlıyor ki tarife sığmaz. Ne istediğimi bilmek mi istiyorsun? Bir kobay olmaktan bıktım artık. Kimsenin bana bu konuda ne hissettiğimi sormamasından bıktım. Bu beni hasta ediyor ama bu aile için hiçbir zaman yeterince hasta olmuyorum. Araba daha durmamış olmasına rağmen kapıyı açıyor ve birkaç metre ötedeki itfaiye istasyonuna doğru var gücüyle koşuyor. Bak sen, küçük müvekkilimin derinliklerinde başka insanlara kendini dinletme potansiyeli var. Bunun anlamı kürsüde benim düşündüğümden daha sağlam duracaktır. Ama bu düşüncenin bir de öbür boyutu var. Anna'nın tanıklığı kabul edilebilir. Ancak az önce söyledikleri onu gayet itici gösteriyor. Hatta olgunlaşmamış. Yani diğer bir ifadeyle yargıcın kendi lehine bir karar verme olasılığını azaltıyor. Brian, ateş ve umut birbiriyle iç içedir bilirsiniz. Yunanların anlattığı hikayeye göre Zeus, Prometheus ve Epimetheus'a dünyayı hayatı getirme görevini vermiş. Epimetheus hayvanları yapmış ve onlara hız, çeviklik, güç, kürk ve kanatlar gibi hediyeler bahşetmiş. Prometheus insanı yapana dek en iyi niteliklerin hepsi hayvanlara dağıtılmış. O da insana iki ayak üstünde durma kabiliyetini ve ateşi vermiş. Buna kızan Zeus ateşi insanın elinden almış. Ancak soğuktan titreyen Prometheus gururunun ve eğlencesinin elden gittiğini ve artık yemek pişiremediğini görmüş. Güneşten yaktığı bir fenerle ateşi yeniden insana vermiş. Prometheus'u cezalandırmak isteyen Zeus onu bir kayaya zincirletmiş ve burada bir kartal sonsuza dek onun karaciğerini yiyormuş. İnsanı da cezalandırmak isteyen Zeus ilk kadını yaratmış. Pandora ve ona açması yasak olan bir kutu vermiş. Pandora'nın merakı sonunda ona üstün gelmiş ve bir gün kutuyu açmış. Kutudan veba salgınları, acı ve hüzün çıkmış. Umut da kutudan dışarı kaçmadan önce kapağı kapatmayı başarmış. Diğerleriyle savaşmak için elimizde kalan tek silah budur. İstediğiniz itfaiyeciye sorabilirsiniz. Size bunun doğru olduğunu söyleyecektir. İstediğiniz babaya sorun. Yukarı gelsenize diyorum. Anna ile birlikte gelen Temple, Alexandra. Taze kahvemiz var. Merdivenlerden üst kata çıkıyoruz. Alman kurdu da yanımızda geliyor. İki fincan kahve dolduruyorum. Köpek niçin? Onunla fıstıkları kendime çekiyorum diyor avukat. Süt var mı acaba? Ona buzdolabından süt kutusunu uzatıyorum, sonra kendi fincanımı alıp oturuyorum. Yukarısı sessiz, çocukları aşağıda kamyonları yıkıyor ve günlük işlerini yapıyorlar. Evet, Alexander kahvesinden bir yudum alıyor. Anne bana ikinizin evden taşındığınızı anlattı. Öyle, bana bununla ilgili bir şeyler sormak istersiniz belki diye düşündüm. Eşinizin savunma makamı avukatı olduğunu biliyorsunuz diyor, kelimeleri özenle seçerek. Gözlerimi ona doğrultuyorum. Sanırım burada oturup sizinle konuşmamam gerektiğini biliyor muyum demeye getiriyorsunuz. Bu ancak eşiniz hala sizi temsil ediyorsa söz konusu olabilir. Ben hiçbir zaman Sera'dan beni temsil etmesini istemedim. Alexander kaşlarını çatıyor. Kendisinin bunun pek farkında olduğunu sanmıyorum. Bakın, görüşlerinize kesinlikle saygı duyuyorum ama bu durum inanılmaz derecede önemli görünse de, ki gerçekten öyle, aynı anda ilgilenmemiz gereken bir diğer inanılmaz önemli sorunumuz var. Büyük kızımızı hastaneye yatırmak zorunda kaldık ve Sarah her iki cephede de savaşmak zorunda. Biliyorum, ayrıca Kate'in durumuna da çok üzülüyorum, Bay Fitzgerald diyor. Bana Brian deyin lütfen. Ellerimde fincanımı sarıyorum, ben de sizinle konuşmak isterim, yanımızda Sarah olmadan. Katlanan sandalyesinde geriye yaslanıyor. Şimdi konuşmaya ne dersiniz? Aslında bu uygun bir zaman değil, fakat asla bunun için uygun bir zaman olmayacak. Olur. Derin bir nefes alıyorum. Bence Anna haklı. Başlangıçta Temple Alexander'ın beni duyduğundan bile emin olamıyorum. Sonra bana soruyor. Bunu bir duruşmada yargıca da söylemeyi düşünür müsünüz? Başımı eğip elimdeki kahveye bakıyorum. Sanırım söylemek zorundayım. Polly ve ben bu sabahki ambulans çağrısına yetiştiğimizde kızın erkek arkadaşı onu çoktan duşa sokmuştu. Kız bacakları gider çıkırının etrafında katlanmış bir halde duş teknesinin içine yığılmıştı. Elbiseleri üstündeydi, ıslak saçları yüzünü kapatmıştı ama öyle olmasaydı bile baygın olduğunu anlayabilirdim. Polly içeri girdi ve kızı dışarı çekmeye başladı. İsmi Magda, diyor erkek arkadaşı. İyi olacak, öyle değil mi? Şekeri var mı? Bunun ne alakası var şimdi? Tanrım, sen bana sabır ver. Siz ikiniz ne kullanıyordunuz diye sordum. İçki içiyorduk yalnızca, dedi çocuk. Tekila. En fazla 17 yaşındaydı. Aşırı dozda eroin alan birinin duş yaptırınca düzeleceği söylentisini duyacak kadar büyüktü yani. Dur sana açıklayayım. Arkadaşım ve ben Magda'ya yardım etmek, onu kurtarmak istiyoruz. Ama sen bana vücudunda alkol olduğunu söylersen ve alkol yerine uyuşturucu çıkarsa ona vereceğimiz şeyler geri teperek durumunu daha da kötüleştirebilir. Anladın mı? Ben bunları anlatırken Polly duş teknesinin önünde güç bela Magda'nın gömleğini çıkarmaya başarmıştı. Kollarının yukarısında ve aşağısında iğne izleri vardı. Tekilayı damardan çekiyordunuz anlaşılan. Neydi içtiğiniz? Koma kokteyli mi? Çantadan narcan çıkardım ve Polly'ye uzattım. Şey diye geveledi çocuk. Polislere bir şey söylemeyeceksiniz değil mi? Birden atılıp gömleğinin yakasına yapıştım ve onu duvara dayadım. Gerçekten bu kadar salak mısın sen? Annemle babam beni öldürürler. Kendini öldürmekten o kadar korkmuyorsun ama. Ya da sevgilini. Kafasını tutup o esnada banyo zeminine kusmakta olan kız arkadaşına doğru çeviriyorum. Hayatını buruşturup çöpe atabileceğin bir şey mi zannediyorsun? Aşırı doz çekip ondan sonra ikinci bir şansın mı olacak sanıyorsun? Kendimi kaybetmiş bir halde çocuğun suratına bağırıp duruyordum. Omzumda bir el hissettim. Polly, sakin ol yüzbaşım, dedi fısıldıyla. O anda fark ettim ki çocuk karşımda titriyordu. Bağırmamın asıl nedeni o değildi. Kafamı toparlamak için dışarı çıkıp biraz yürüdüm. Polly hastaya müdahalesini tamamladıktan sonra yanıma geldi. Eğer olanları kaldıramıyorsan biz seni idare ederiz diye bir teklifte bulundu. Şef sana istediğin kadar izin verecektir. Çalışmak bana iyi geliyor. Omzunun üstünden arkasındaki kızın renginin yerine geldiğini ve oğlanın yüzünü ellerinin arasına almış ağladığını görüyordum. Polly'nin gözlerinin içine baktım. Burada olmadığım zamanlarda orada olmak zorundayım diye açıkladım. Avukat ve ben kahvelerimizi bitiriyoruz. Bir fincan daha alır mısınız diye soruyorum. Almasam daha iyi. Ofise dönmem gerek. İkimiz de karşılıklı başımızı eğiyoruz. Ama aslında konuşulacak bir şey kalmadı. Anne için endişelenmeyin diye ekliyorum. İhtiyacı olanı almasını sağlayacağım. Bence evinizi de bir yoklasanız iyi olur, diyor Alexander. Az önce oğlunuzu bir yargıcın hammer'ını çaldığı için şartlı tahliyeli çıkardım. Avukat kahve fincanına lavaboya koyuyor ve er ya da geç beni dizlerimin üzerine çökerteceğini gayet bildiği bu haberle baş başa bırakıyor. 14. ayrımın sonu, sayfa 240.